Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu Doktor Abdullah Uçar Bey. Abdullah Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Şimdi Abdullah Hocam, memleketimizde tıp gelişiyor elhamdülillah. Bayağı gelişti hatta. Evet. Son 10 yılda, 20 yılda, 30 yılda böyle katlanarak arttı her şey. Alet, edevat, hastane sayısı, hekim sayısı vesaire. Ama bunların arasında bir değişiklik daha oldu. Eskiden şöyle bilinirdi. İşte mahallenin bir doktoru olurdu. Hatta mahallenin olmazdı. Belki küçük şehrin bir doktoru olur. Her şeye o bakardı. Küçüğe de o bakardı, büyüğe de o bakardı. Kırağa da o bakardı, çıkağa da o bakardı. Kalp hastalıklarına da o tedavi yazardı. Ama geçti o günler. Ben iyi biliyorum, çalıştığım üniversitenin dekanı vaktiyle Tunceli vilayetinin tek doktoru bendim diye anlatmıştı. Evet. Ki bu abimiz yaşı 50 küsürlerde olan bir abimizdir. Koca şehirde tek doktor. Bundan 30 sene öncesi falan muhtemelen. Bir başka hatıra da şöyle dinlemiştim. Bir hekim abimiz, yaşı epeyce ileri bizden, çalıştığı poliklinikte, muayenehanede duvarda bir kocaman saat asılı dururmuş. Bir de masanın üstünde küçük bir saat. Gerekçesi şu: efendim şu koskoca saatten anlayan küçücük saatten anlamaz olur mu hiç deyip büyük hastanın yanında çocuklara da nasıl bakabildiğini böyle izah edermiş. Evet. Şimdi eskiden böyle bir tablo varmış. Şimdi işler değişti. İşte branşlaşma, ihtisas da yapmaya başladık. İşte çocukçu olduk, dahiliyeci olduk, kardiyolog olduk. Evet. Sonra o bitti, üst ihtisasa başladık. Çocuk göğüs hastalıkları, çocuk kalp hastalıkları, çocuk hematolojisi gibi. Tamam, ihtisaslaştık. Daha derin işler, daha teknik işler, daha özellikli işler yapmaya başladık ama başımıza çokça gelen bir problem. Yavrumuzun böbrek reflüsü şikayeti var. İşte böbrek taş hastalığı şikayeti var. Böbrek yetmezliği var. Nefroloji hekim arkadaşımız takip ediyor. Kontrole gittiğinde aile diyor ki ya bizim çocuğun 3 aydır geçmeyen bir de öksürüğü var. Ha, ondan ben anlamam diyor arkadaşımız. Onu çocuk göğüsçüsüne göstereceksiniz. Çocuk göğüs hastalıkları hekimine gittiklerinde işte o bakıyor, ilaç yazacakken ya çocuğun boynunda bezler var ama bunun bir tetki edilmesi gerekir. Bir de hematolog görsün sizi diyor. Oraya gidiyorsunuz, o yok bizle alakası yok bunun. Çocuk enfeksiyonun konusu bu, aslında tüberküloz olmasın bu sakın diyor. Sonuçta hasta bir hasta, hekim beş hekim ama sonuç yok. Doğru. Eskiden anne baba çoluk çocuk bir hekime giderdi bütün aile. Bir hekimden herkes sonuç alır giderdi. Şimdi maalesef biraz fazla dallandık. Artık branş doktorluğunu bırakın, organ doktorluğuna geldik. Evet. Böyle olunca da evet, dediğim gibi çok istisnai işlerle uğraşan hekim arkadaşlarımız var. Ve bu çok yurt dışına hasta gitmesinin hiçbir manası yok. Türkiye'de yapılmayan hiçbir şey yok şu anda. Ama işte böyle bir tablo da ortaya çıktı. Hastanın bir organından sorumlu doktor. Öbür organının şikayeti. Böyle olunca da asıl yük aslında işte aile hekimlerine düşüyor. Evet. Bu manada. Şimdi bugün biz daha önce defalarca konuştuğumuz iki konumuz var. Biri hipertansiyon, biri şeker hastalığı. Evet. Ama ikisinde de hani böyle klasik bir örnek var ya. Bugün gevezeniz tutaplı hocam. Böyle giriş konuşması yapıyoruz. İşte 4-5 tane ama vatandaşa bir filin bulunduğu odaya sokmuşlar. Hepsini demişler bakın bir yoklayın bakalım bu fil nedir. Biri demiş ki fil işte ince uzun bir hortumdur. Biri demiş ki kalınca bir sütundur. Herkes tuttuğu yere konuşmuş. Evet. Burada da maalesef öyle oluyor işte. Hastanın herkes bir organını tutuyor, onun üzerine konuşuyor ama ortada fil yok. İşte Nasrettin Hoca dediği gibi ne deve var ne kuş var, hiçbir şey olmuyor ortalıkta. Şimdi biz bugün bu işi tersten okuyalım istedik. Evet. Yani hipertansiyon hastalığını değil de hipertansif hastayı konuşalım. Evet. Şeker hastalığını değil de şeker hastası bir amcamızın dertlerini konuşalım. Evet. Teyzemizin dertlerini konuşalım istedik. Programa bu perspektiften bakalım
İnşallah.
İstedik.
İnşallah. Müsaadenizle ben birkaç şey söylemek istiyorum. Çok güzel bir yerden giriş yaptınız aslında. Şimdi halk sağlığında doktora süreci devam ediyor bizim. Bir taraftan yepyeni tabii ufuklar açılıyor bize. En benim hayatımda bakış açımı etkileyen tıbbi anlamda bilgilerden biri şuydu. Sizle de paylaşayım. Benim aklıma sağlık deyince, tıp deyince doktor, steteskop, ilaç, tedavi bunlar geliyordu. Meğerse dünyada sağlık hizmetini veren üç büyük sektör varmış. Bunlar folk sektör, profesyonel sektör, popüler sektör. Ne demek bunlar?
Ne demek bunlar?
Şimdi folk sektör, az önce siz dediniz ya, kırıkçı çıkıkçılar. Bunlar mesela mahalle aktarları. Bunlar folk sektör olarak geçiyor. Toplum eskiden doktorlar yoktu. Yani toplum nereden sağlık dertlerine, köydeki bir adam sağlık problemine nereden çözüm buluyordu? Köyün kırıkçı çıkıkçısına gidiyordu. Doğum olacak. Kime gidiyordu? Köyün ebesine gidiyordu. İşte bunlar folk sektör. Peki bir de popüler sektör var. Ne bu? Sizin boğazınız ağrıyıp öksürdüğünüzde komşuya turp suyu sıktırıp içiyorsunuz ya, bunu iç.
Tamam.
İşte bu bilgi paylaşımı popüler sektördür.
Ama bu bilgi paylaşımı aslında.
Bu bilgi paylaşımlarıyla toplum kendi dertlerini kendi içerisinde aslında çözümler üretiyor. Mesela peki, çocuğun ateşi çıktığı zaman işte ılık duş aldırmak veya ishal olduğu zaman şerbet içirmek. Bu gibi bilgiler popüler sektördür. Şimdi biz neredeyiz bu haritada? İşte biz profesyonel sektörüz. Peki şunu soralım. Biraz burada doktor meslektaşlarımızı tabii kızdırmak için konuşmuyoruz bunlar. Bunlar realiteler. Bir halk sağlığı talebesi olarak bunu söylüyorum. Profesyonel sektörün bütün sağlık içerisindeki payı çok düşük. Korelasyon çalışmaları var bununla ilgili. Yani doktorluğun, total sağlığın, dünyadaki sağlığı oluşturan basamaklar içerisindeki payı, yani ben burada rakamı söylemeyeyim çünkü çok taarruz olur. Ama bunu merak eden meslektaşlarımız açıp inceleyebilirler.
Söyleyin, taarruz olmaz Abdullah Hocam.
Yok, biraz fazla şey olmuş olur. Çok düşük olduğunu ben söyleyeyim. Peki nedir sağlığı oluşturan esas mevzu nedir? Örnek veriyorum. Suların temizliği sağlıkta doktorların bütün profesyonel sektöründen çok daha yüksek bir paya sahiptir. Bir suyun sanitasyonu veya çevre temizliği. Mesela sizin el yıkamanız. Yani bütün enfeksiyoncuları toplasanız el yıkama kadar neredeyse bir etkiye sahip oluyor. Yani oradaki etki. Burada nereye geleceğim netice olarak? Şimdi biz hep böyle hipertansiyon, diyabet, işte şeker hastalığı, şunlar bunlar. Yani doktor özeti söyle, kaç poşet ilaç kullanacağım gibi bir yere gidiyoruz.
Öyle oluyor.
Böyle olmaması gerekir. Böyle düşünülmemesi gerekir. Biz şimdi bu programı da yaparken şunu umuyoruz. Yani bir kişi tansiyon hastası olunca tamam neyse ilacı içeyim de yaşayayım. Hayır, böyle değil. Ne yapalım ki tansiyon daha geç vakitlerde çıksın veya çıkmasın, mümkün mü acaba? Veya şeker hastalığı olmasın, mümkün mü? Mümkün değilse nasıl geciktirebiliriz? Ne yapabiliriz? Şimdi burada şunu da yapmayacağız, yapmamalıyız. Efendim işte 486 gram ekmek yiyin, işte 2 dilim şey yiyin. Ya bunlardan insanlar bezmiş vaziyette. Basit şeyleri, yani en püf noktaları anlatsak bütün mevzunun %70'ini, %80'ini kapsamış oluyoruz ve güzel bir hayra vesile olmuş oluyoruz. Yani bu babda o yüzden bugünkü esas konumuz olan, yani inşallah 4 başlık konuşmak nasip olursa onları konuşacağız. Hipertansiyon ki toplumumuzda görülme olasılığı 1/3, her 3 kişiden biri neredeyse. Şeker hastalığı diye bilinen diyabet tıbbi adıyla. Fiziksel aktiviteye dair konuşmak isterim. Çünkü herkesin dilinde bir evet, fiziksel aktivite yapmalıyız, hareketlenmeliyiz. Yani nasıl, iyi de ne, niye yapmalıyız, yani ne işe yarar? Şimdi bu zaten insanlar vakit bulamadığı için sağa sola koşturuyor. Yani bir de tutup günde bir saat ayırıp işte boş boş git caddeyi geri gel. Yani şimdi bu birçok insanın hayatına uymadığı için, realiteyle buluşmadığından dolayı böyle havada kalan işler. Ve dördüncü olarak da obezitenin ne olduğunu konuşalım. Gerçekten bizle bir alakası var mı? Bir dert mi bu Türkiye için? Bizim için mi dert mi? Yani bir risk altında mıyız mesela? İyi de hadi obez olduk, ne olacak? Benim anneannem de 80 kilo, 90 kilo ama 90 yaşına kadar yaşadı. Hani bu klasik malumunuz. Dolayısıyla bunları bir el atacağız inşallah. İnşallah aydınlatıcı bir sohbet olur.
Peki Abdullah Hocam, o zaman konunun girişi neredeyse programın 1/4'ünü kapsıyor.
Estağfurullah.
Konuya girelim artık kenarından, köşesinden. Şimdi öncelikle seçtiğimiz başlıklardan birincisi hipertansiyon. Tansiyon kelime anlamı gerilim demek. Bir şeyin, evet, gerilmesi demek. Su borusunun gerilmesi gibi. Evet. Hipertansiyon da bunun çok gerilmesi demek kelime anlamı olarak. Evet. Ama bunun tıbbi karşılığı nedir?
Hocam şimdi şöyle başlayalım. Bismillah. Şimdi malumunuz olduğu üzere bütün damarlarımızda dolanan kanı kalp pompalar. Bu kalbin, yani bir pompa görevi olarak bütün vücuda, bütün kılcal damarlara bu kanı göndermesi ve geri alabilmesi için bunu bir basınçla ileriye doğru itmesi gerekir.
Püskürtmesi lazım.
Evet, bir basınçla püskürtmesi gerekir. Sadece basınç bunun için gerekli değildir. Aynı zamanda damarın içerisindeki kandaki besinlerin, oksijenin hücrelere geçebilmesi için de bir sıvı değişiminin olması gerekir. Yani kana verilen damarlar içerisinde akan kan gittiği gibi geri gelse bizim vücudumuza hiçbir faydası olmaz. Öyle bir basınç düzeyi gerekir ki ne fazla ne eksik öyle bir ideal düzeyde olsun ki sıvı değişimi maksimum düzeyde olsun ve kandaki besin ve oksijen benim ta bacağımdaki, ayağımdaki hücreye ulaşsın. Bu sebeple...
Ve bunun bir standardı olsun.
Evet, bunun bir standardı olsun. İşte bu standart bizi hayatta tutan bir standart. Bu birkaç milimetre civa basınç yukarı çıktığında veya birkaç milimetre aşağıya indiğinde şimdi biz bu radyo programını yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü hastalıklar meydana geliyor. Hipertansiyon dediğimiz bir hastalık. Kan basıncının esasen temelindeki mekanizma kalbin pompa vazifesi sonucunda bir itme gücüyle oluşan bir basınçtır. Bu aynı zamanda şunu da söyleyelim. Sadece kalbin oluşturduğu bir basınçtan ziyade kalp bir kanı ileriye kadar bir yere kadar itebiliyor. Ama şimdi ta kalpteki basınç benim ta ayak parmak ucumdaki basınç kadar değil. O zaman patlatırdı değil mi en ilk kısımları?
Daha ince ve küçük
işte
damarları.
İşte burada damarlarımızın müthiş yapısı ortaya çıkıyor. Bizim damarlarımız esnek yapıya sahip. Bu esnek yapı sayesinde kalbin attığı kanı bir dalga şeklinde ileri doğru atabiliyor damarlarda, bu genişleme ve daralma şeklinde hareketlerle. Bu şekilde kanı ileriye doğru atıyor. Bu süreçte bir basınç oluşuyor. İşte bu bizim normal tansiyon dediğimiz olguyu ortaya çıkarıyor. Şimdi bugün zaten onu konuşacağız. Bu olgu, yani tansiyonun miktarı yüksek olursa ne olur? Ve bize ne gibi zararları olur ve nereden çıktı bu iş? Yani niye oluyor?
Ya da düşük olursa bir iyiliği var mı?
Evet, yani çok düşük olursa da iyiliği var mı? Tansiyon hiç olmasaydı o zaman gibi sorular da gelebilir tabii. Ben şöyle tarif edeyim. Yani içeriğine girecek olursak, bir kişi tansiyon hastası mıdır değil midir? Bunu nasıl bileceğiz? Şöyle düşünelim. Bunun standartları var. Dünya çapında gerekli otoritelerce bilimsel çalışmalara dayanarak ortaya çıkan bazı rakamlar var. Örneğin bir kişi tansiyonunu ölçtürdüğü zaman iki tane tansiyon var. Büyük tansiyon, küçük tansiyon diyoruz.
Aslında bir tane var da büyük.
Evet, aslında bir tansiyon var. Bazıları hatta espri olsun diye söylerler, işte teyze geldi dedi ki işte küçük tansiyonun büyüğü geçmiş o derece bizde tansiyon falan.
O zaman onlar büyük.
Tabii böyle esprileri dahi var toplumumuzun. Şimdi büyük tansiyon diye toplumun bildiği bizdeki sistolik tansiyon, yani kalbin basma esnasında oluşan, ilk pompa bastığında oluşan tansiyon, en yüksek kısım. İkincisi de kalbin dinlenme pozisyonunda oluşan tansiyon. Bunların ikisi de bizim için önemli. Eğer büyük tansiyon diye bilinen tansiyon 140'ı geçiyorsa veya küçük tansiyon 90'ı geçiyorsa, 14'e 9 diye toplumun
klasik
mesela
tabir.
Evet, klasik tabir edecek olursak 14'ü veya küçük tansiyon 9'u geçiyorsa bu kişi tansiyon hastası olmaya adaydır diyelim.
Bunun direkt hastadır demiyoruz
hastadır
ama.
Hastadır demek için düzenli takip neticesinde ortalama değerleri görmek gerekir.
En az ne kadar, yani bir hafta mı takip etmek lazım?
Biz normalde şöyle yapıyoruz. Böyle bir şey rastgele bir anda böyle bir şey tespit ettiğimiz zaman, çünkü kişi o anda herhangi bir stresin altında olabilir, diyetine dikkat etmemiş olabilir. Ancak bir haftalık bir takip öneriyoruz. Bazı hekimler 10 günde önerdiği oluyor. Her gün tansiyonunu ölçmesini talep ediyoruz hastadan.
Hatta mümkünse evde ölçün istiyoruz. Tabii. Beyaz önlük tansiyonuna maruz kalmasın.
Evet, çünkü şöyle, doktora geleceğim, eczaneye geleceğim derken koşa koşa geliyor teyzeler, oturuyor. Bir tansiyonumu ölç evladım.
Bir de heyecan.
Bir de heyecan zaten çok ilk defa hayatında, çünkü böyle bir hastalıkla karşı karşıya geliyor. Dolayısıyla tansiyonu ölçecek. Orada bunu istemiyoruz. Evlerinde mümkünse veya eczaneye veya sağlık merkezine gitseler bile bir 10 dakika dinlenmeden sonra tansiyonlarını ölçmelerini tavsiye ediyoruz. Her gün bir kere ölçümden sonra biz bir haftanın sonunda ortalamalara bakıyoruz. Ha, bu ortalamalar hastaya tabii diyetinde diyoruz, hani aşırı bir tuz tüketme, aşırı bir işte turşu vesaire, bu gibi şeyler çok yeme. Standart devam et ve ona göre bakalım. Eğer 140'ı geçiyorsa ve küçük tansiyonda 140 dediğim, yani 14 diye toplumda bilinen, ve küçüğü de 9'u geçiyorsa, burada diyoruz ki tamam, yani artık bir tansiyon ilacı başlayabilir miyiz acaba, veya hastanın hayat tarzı değişiklikleriyle biraz düşme sağlayabilir miyiz, buna bakıyoruz. Yani şöyle bir aşama çizebiliriz: sağlıklı insan, tansiyona aday insan ve artık tansiyon hastası olan insan. Burada tansiyon hastasıysa zaten artık bir ilaç başlamak kişiye daha fazla fayda verdiği için başlıyoruz. Ama aday olanlara öncesinde fiziksel aktivite, beslenme diye önerileri, bunları veriyoruz. Ona rağmen eğer gerileme olursa ne ala, biraz daha zaman kazanmaya çalışıyoruz. Esasen şunu söyleyelim, bunu bence yani dinleyicilerimiz de bilmek isterler diye düşünüyorum. Ya bunun kökten bir tedavisi yok mu? Yani insanoğlu artık hani Mars'a uzay aracı gönderiyor.
Bir gün gönderiyor. Hani termostat attı, o günden sonra tansiyon hastası oldunuz. Tuhaf geliyor adama.
Yani şimdi 40 yıl bir şey yokken ya ne oldu da şimdi çıktı bu tansiyon ortaya? Hatta ya bir ilacı da yok mu bunun? Bilim adamları var o kadar. Bunlar üretse ya bir ilaç da biz de içsek şey olsak. Şunu sorayım. Şimdi biz yaşlanıyoruz. Herkes mesela öleceğini biliyor. Yani herkes bu hayatın sonlanacağının farkında.
Dünyada kalan yok.
Yalnız şunu kimse düşünmüyor. İyi de nasıl sonlanacak? Yani mesela saçlarınız beyazlıyor. Saçının beyazlamasına bu kadar şaşırmıyor. Ama tansiyonla karşı karşıya geldiğinde şaşırıyor. Yani ilk beyaz saç çıktığında da aynı şekilde şaşırılabilir. Bu bir yaşlanma süreci. Bu insanoğlunun yani ömrünün sonuna doğru oluşan bir süreç. Peki
bizim... Hele ki tansiyon, affedersiniz sözünüzü kestim. Tansiyon için böyle değil aslında. 2-3 gün önce bana bir hasta danışılmıştı. 9 aylık çocuk.
Evet.
Huzursuz diye kalp doktoru bir doktora gidiyor. İşte üfürüm duyuluyor. Kalp doktoru eko yaparken tansiyon ölçülüyor. 9 aylık çocukta tansiyon yüksek.
Evet.
9 aylık.
Doğru.
Aylık. Daha sonra takiplerinde normal çıkıyor ama yani 9 aylık çocukta bile tansiyon olabiliyor.
Literatürde,
rahatlıkla 5 yaşında, 7 yaşında, evet, 10 yaşında var.
Literatüre göre 6 aydan sonra başlayabiliyor.
Başlayabiliyor. O yüzden aslında yaşlılık alameti,
tabii,
değil tek başına. Yaşlılıkla, evet, sıklığı katlanarak artan,
evet,
hastalık.
Biz burada peki ne yapıyoruz? Biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Şunu da söyleyelim. Sizin ne zaman tansiyon hastası olacağınız, bedeninizin ne zaman artık bir tansiyon sorunu yaşayacağı, genetik kodlarınızda bu belirlenmiş vaziyette. Biz ne yapıyoruz? Bunu mümkün olduğunca ertelemeye çalışıyoruz.
Ötelemeye, bir,
evet,
yıl sonraya.
Yani bu şunun gibi bir şey. Hani biraz avami bir şey olacak ama hepimizin bildiği bir şey olduğu için söylüyorum. Yani hepimiz eşyalar kullanıyoruz. Telefon, araba, gömlek vesaire. Ne kadar dikkatli kullanırsanız ömrü o kadar uzuyor. Bedenimiz de böyle bir şey ki bize ait olmadığını da düşünüyoruz. Bu bir emanet, aynı diğer eşyalarımız gibi. Ne kadar tasarruflu kullanırsanız,
ne kadar itinalı kullanırsanız,
evet, ne kadar itinalı kullanırsanız,
kullanım kılavuzuna ne kadar uyarsanız
kesinlikle öyle, o kadar uzun süreli devam ediyor. Siz eğer genetik kodunuzda 90 yaşında bu kişi tansiyon olacak diye kodlanmışsa, siz eğer dikkat etmezseniz 60 yaşında başlıyor problemler. Veya örnek, bu sadece tansiyon için de değil bu arada, diyabet için. En önemlilerinden bir tanesi kanser için, mesela böbrek hastalığı için. Yani bir kişiyi siz 120 yaşına kadar yaşatsanız kesinlikle böbrek hastası oluyor. Yani bitiyor artık. Bunun bir kapasitesi var. Her materyalin bir kapasitesi var.
Dolayısıyla, her böbrek ölümü tadıyor yani.
Evet, her böbrek ölümü tadıyor. Her materyal de öyle aslında hayatımızda. Dolayısıyla buna böyle sanki gökten, Mars'tan inmiş bir uzaylı gözüyle bakmamak lazım bu hastalığa.
Hayatın gerçeği bu.
Evet, bu hayatın gerçeğidir. Ve bu yani Allah artık tansiyon hastası olduk, bitti battı hayatımız. Hayır hayır, öyle değil. Beyaz saçla nasıl yaşamak güzel geliyorsa, torunlarınızın olması nasıl bir güzellikse, bunun içerisinde de iyilikleri, güzellikleri arayıp bununla beraber yaşamaya çalışmak lazım. Yoksa bunu sanki böyle Allah'ın bir gazabı, böyle bir yani başımıza gelmiş bir musibet. Hayır, böyle değil. Bu hayatın akışı içerisinde bir durum.
Peki Abdullah Hocam, evet, hani dedik ya herkesin başına gelecek de sıklıkla aşağı koyuyor. Yani skopudan geçen kaç kişinin biri tansiyon hastasıdır?
Evet, açıkçası bizim gündemimizde olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Neredeyse hocam 3 kişiden biri olarak biliyoruz.
Yaş grubu ayırıyor musun? Mesela 30
şöyle,
yaşındakilerde bu oran %5.
Normalde 35-50 yaş arasında teşhisler konuluyor. Kadınlardaki oran ve erkeklerdeki orana bakıldığında erkeklerde daha fazla, kadınlarda daha az. Bu şeyde de tam tersi oluyor. Diyabette. Yalnız toplumda görülme sıklığı yaklaşık, hani çok basit bir şey verecek olursak, 3'te 1 oranında biliyoruz yani. Çok yüksek bir oran bizim için.
Peki özellikle böyle riskli gruplar var mı? Mesela Karadenizlilerde daha mı çok görülüyor tansiyon hastalığı?
Aslında tabii coğrafyayla ilintisi olabilir ama bizim için önemli olan faktörler var tansiyona aday olmak için. Bir kere yaş faktörü önemli. Yani şunu biliyoruz, yaş ilerledikçe tansiyon riski artıyor. Özellikle 35-50 yaş arasında teşhisler konuluyor dedik. Cinsiyet de önemli. Örnek veriyorum. Genç yaşlarda mesela erkeklerde daha sık görülüyorken 55 yaşından sonra artık kadınlarda daha çok görülmeye başlıyor. Genetik yapı da önemli. Mesela kişilerin, toplumun yaklaşık %60'ında ailesinde de tansiyon oluyor kişinin. Örnek veriyorum, sizin anneanneniz, dedeniz, anne babanız, kardeşlerinizde tansiyon var. Siz büyük ihtimalle tansiyon hastası olmaya adaysınız. Yani şunu söyleyelim, tansiyon hastası olmaya derken daha erken görülmesine adaysınız. Yoksa mutlaka bir tansiyon görülecek insan bedeninde. Mesela şişmanlık, bunu da konuşacağız inşallah vakit olursa. Şişmanlık dediğimiz, obezite olarak adlandırdığımız unsur da bir faktör. Ve şişmanların %40'ında tansiyon, hipertansiyon görülüyor.
Şimdi bir, ailede varsa risk daha fazla, şişmansanız,
evet,
daha fazla, başka?
Evet. Mesela aşırı tuz tüketimi tansiyon hastası olmak için...
Ya bu kesin mi Abdullah Hocam? Bunun tam tersini söyleyenler de var. Eğer senin böbreğin çok iyi çalışıyorsa, evet, ne kadar alsan tüketir diyenler de var. Yok, bu öyle değil. Bir kimsel risktir. Bir alırsan bir olur da var.
Şöyle, biz elimizdeki şu andaki veri, normalde dünyadaki kullanım çok yüksek. 9 gram gibi Türkiye'nin ortalamasını öyle biliyorum. Normalde bunun altının altına çekilmesi lazım günlük tuz kullanımı oranını. Aksi halde tuzun tansiyona katkısı olduğu kesin bir gerçek.
Suyu tutuyor, volümü artırıyor, basınç artıyor doğal olarak.
Artırıyor ve mutlaka şuna benzetiyorum ben. Bazen hastalara tarif ederken daha kolay oluyor. Bizim bulunduğumuz sağlık ocağının yanında yol var. İşte sürekli Sultan Gazi bölgesi ve büyük kamyonlar gelip geçiyor. Şimdi asfalt haliyle mahvoluyor. Yani diyorum ki hastalara, hani bu yoldan taksiler geçse ne olur? Tırlar geçse ne olur? Yani yol mahvoluyor. Yani tuz da böyle, varsayın ki siz damarın içinden geçen tır bunlar. Yol güzel, tamam, yani Allah güzel yaratmış.
Damar
ama
yıpranmış.
Evet, yani biz bunu tasarruflu kullanmalıyız. Fizik aktivitenin azlığı, yani hareketsiz bir hayat, alkol tüketimi ve stres, hipertansiyon için hipertansif hasta olmak isteyenler bunları yapabilirler.
Bunlara dikkat etsinler.
Bunlara dikkat etsinler. Yani kimsenin de isteyeceğini sanmıyoruz tabii.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, programımızın bu haftaki konu Abdullah Uçar Bey. Kendileriyle kişisel bazda hipertansiyon konuşuyoruz. Böyle oldu artık.
Evet.
Konsept buraya geldi Abdullah Hocam. Hani hastalığın doğası şudur, hastalık şundan olur, bundan olur diye değil de tansiyon hastası bir vatandaşımız, bir kardeşimiz, bir büyüğümüz ne çeker, ne hisseder, nelere dikkat etmelidir diye, evet, bahsetmiştik. Tansiyonun tanımını yaptık. Risk gruplarını söylemişti idik. Evet. Neler yükseltir hocam tansiyonu? Durduk yerde niye yükselir bu tansiyon?
Şimdi tansiyonun nedenlerine gelecek olursak, başta şunu söyleyelim. Tansiyonun bildiğimiz kadarıyla %95 olarak tıbben bir sebebi bulunabilmiş değil.
Ha, şimdi ben de o zaman burada bir çocuk hekim olarak müdahale ederim, evet, Abdullah Hocam. O sizde öyle.
Öyle mi?
yetişkinler için evet doğru. Tansiyonun çoğu esansiyel hipertansiyondur. İşte halk arasındaki tabiri asabi tansiyondur. Evet. Ama çocuklarda böyle değil. Çocuklarda genelde bir sebep bulunuyor. Bu böbrek damarlarında daralma, bir takım endokrin hastalıklar, hormon hastalıkları, bazı kanser türleri çocuklarda tansiyon yapabiliyor. Bu bir manada iyi. Adını koyup ameliyat ediyoruz. Sonra hasta düzeliyor. Tansiyon hastası olmaktan kurtuluveriyor. Hani evet, birinci kısımda deriniz ya, bu bana yapışıp kalacak mı? Evet, evet, yetişkine yapışıp kalıyor ve sebep de bulunamıyor. Ama çocuklar hariç. Buyurun, evet, hocam.
Şimdi yetişkin grubunda bahsettiğiniz şeyler o geri kalan %5 grupta biz,
aynen,
görüyoruz.
%5'i geçmiyoruz.
Yani en önemli bu %5'in içerisindeki faktör de böbrek damarlarındaki darlıklar.
Çocuklardaki
hatta
gibi.
Genel bir kategori olarak söyleyecek olursak kalbin daha sonrasında oluşan bir darlık. Yani bu aort damarında da olabilir, böbrek damarında da olabilir. Burada aslında bizim tansiyonumuzu düzenleyen en önemli organlardan bir tanesi böbrek. Böbrek damarlarındaki bir darlık böbreğin tansiyonu yanlış algılamasına ve daha da sanki az bir kan akışı var, daha az bir basınç var gibi algılıyor ve böbrek devreye girerek daha da tansiyonu yükseltme eğilimine giriyor bu sefer. Bu tabii yüzde yetişkin grupta %5'lik kısımdan bahsediyoruz. Onun haricinde böbrek üstü bezi hastalıkları var. Çok tuzlu gıdaların tüketilmesi, doğuştan işte büyük atar damar, az önce söyledik, aortun dar olması, tiroid bezi hastalıkları gibi sebepler o %5'lik kategoriyi oluşturuyor. Ama dediğim gibi yani bir insan tansiyon hastası olunca ya neden oldu ki şimdi bu diye araştırmaya girdiğinde %95 olasılıkla sebep bulamayacak.
Bulamayacak. Ondan sonra da asabi ve sinirsel hipertansiyon tanısıyla devam edecek.
Evet.
Peki belli ilaçlar için böyle bir şey var mı abla hocam? Falanca ilacı içersek tansiyon yükseliyor mu?
Doğrudan böyle bir şey söyleyemeyiz ama ilaç etkileşimlerinde elbette hipertansiyon hastası olanların kullanmaması gereken, kullanmasına dikkat etmesi gereken ilaç grupları var. Yani bunlar çünkü özellikle vücuttaki mineral dengesini değiştiren ilaçlar. Sodyum tutulmasına sebep olan ilaçlar örneğin. Sodyum çünkü bildiğimiz kadarıyla tansiyonun esas faktörü, baş aktörü.
Yani tuzun yarısı.
Evet, tuzun yarısı. Dolayısıyla bunlar yani doğrudan şöyle diyemeyiz. Yani şu ilacı kullanırsanız tansiyon hastası olursunuz gibi bir şey söyleyemeyiz açıkçası.
Peki hocam böyle belli hastalıklarda tansiyon sık görülüyor mu? Yani mesela işte guatr hastalığı, hipertiroide tansiyon olur, biliriz.
Evet.
Var mı başka hastalık bu şekilde?
Yani şöyle eşlik eden hastalıklar var. Yani şu
sebep sonuçtan ziyade diyorsun.
Evet, sebep sonuç kuramayız. Yani şu hastalık var da ondan dolayı tansiyon oldu. Az önce zaten saydıklarımızdan bahsedilebilir. O da %5 dolayında. Ama yani hani bir adam şeker hastası ama tansiyon hastası şekerden dolayı böyle. Nedensellik kuramayız. Yani
neler var peki eşlik eden?
Eşlik eden bildiğimiz tansiyon hastaları genelde aynı zamanda şeker hastaları veya obez hastalar veya fiziksel aktivitesi az olan sedanter hayat yaşayan.
Bu fiziksel
kimseler
aktivite işine özellikle girmek isteriz biraz daha programın
İnşallah
sonuna doğru.
Vakit kalırsa girmemiz çok faydalı olur diye düşünüyorum.
Peki o zaman hocam şimdi bir tansiyon için belli bir yaştan sonra düzenli olarak tansiyonu mu ölçtürelim? Yoksa falanca falanca falanca belirtiler olursa bu yüksek tansiyon alametidir deyip doktora mı gidelim?
Şimdi şöyle yapmak gerekir açıkçası. Tansiyon hastalığına aday olduğunuzu veya bir tansiyon hastalığı gelişebilme ihtimalini nereden kestirebiliriz? Şimdi az önce bahsettiğimiz 35-50 yaş grubundaki bazı hastalar bazen gelirler, der ki benim şiddetli baş ağrım var. Hatta bunların çoğu kendinin migren olduğunu, işte ya da kansız olduğunu düşünüp böyle değişik ilaçlar, ağrı kesiciler almaya yüklenirler. Ancak bazı belirtiler vardır. Örnek veriyorum. Mesela enseden başlayıp kafaya doğru yayılan tarzda bir ağrı ve giderek şiddetlenen bu tarz şeyler veya ki...
Ama böyle çok şiddetli bıçak saplanır gibi özellikli bir ağrı mı bu?
Bu aslında çok özellikli bir ağrı değil. Mesela migren ağrısı daha özelliklidir. Başın yarısında biz bekleriz, örnek veriyorum. Genel olarak söylüyorum. Başın belirli bir bölgesinde zonklayıcı tarzı ağrı dediği zaman bizim düşüncemiz daha çok migrene kayar. Ama kişiler genelde tariflerinde enseden başa doğru yayılan, ense kökünden yayılan bir ağrı tarif ederler. Mesela bu tarz baş ağrılar bizim için uyarıcıdır. Bir tansiyonuna bakalım deriz, bir tansiyonunu izleyelim ki yaşı da zaten o şeye gelmişse. Ve şunu söyleyelim, yani günün belirli bir saatinde kişi tansiyonunu ölçtürdüğü zaman... hani bir veya iki ölçümde 140 üzerinde, yani 14 üzerinde veya 9 üzerinde tansiyon gördüğünde kendisinden şüphelenmeli ve doktoruna gidip o bir haftalık takibine başlamalı.
O bir haftada dikkat edilecek şeyler nelerdi Abla Hocam? Bir hani yemekten hemen sonra içmiyorduk, tuvalete sıkışıkken ölçmüyorduk.
Evet, şimdi şöyle tansiyonu ölçtüreceği zaman kişinin sağlık merkezine veya eczaneye gittiğinde bir kere dinlenmiş olması lazım. En az 5-10 dakika diyelim. Biz yine 5 dakika bekliyoruz. Bir sürü hasta müracaatı oluyor çünkü. 10 dakika beklemesi çok iyi olur. Neden? Çünkü yürümekle birlikte veya efor sarf etmekle birlikte bizim sempatik sistemimiz aktive oluyor ve kalp atışlarımız hızlanıyor, kalp basıncımız artıyor. Ama dinlenme moduna geçtiğimizde esas tansiyonumuz ortaya çıkacak. Dinlenme modunda dahi yüksek çıktığında İşte o gerçek bir tansiyon ölçümü. Ayrıca tansiyon ölçülürken mesela nereden ölçeceğiz? İşte sağdan mı ölçeceğiz, soldan mı?
Fark ediyor mu?
Şöyle, genel olarak tavsiye şu şekilde. İki koldan ölçülür. Hatta iki kere ölçülür. Bunların ortalaması alınır ve en yüksek taraf tercih edilir. Yani sağ mı,
kötü
sol mu?
Kötü olan ciddi adası.
Evet, ancak şöyle bir bilgi de var. Genel olarak sağ koldan ölçülen tansiyonun 10 milimetre civa daha yüksek çıkacağı. Yani 10 dediğim benim toplumdaki 11 12 çıkacaksa 13 çıkar gibi. Bir dizyem daha yüksek çıkacağını biliyoruz. Haliyle genel olarak biz rutinimizde sağ koldan ölçüyoruz. Ve kol kısmından ölçüyoruz. Bilekten falan ölçmüyoruz açıkçası.
Peki.
Ve burada önemli şeylerden biri de şu. Mesela bazen ben dikkat ediyorum. Hemşire hanımlar da mesela ölçüyorlar. Yalnız çok böyle gözden kaçan ayrıntılar oluyor ve yanlış sonuçlar doğuran. Örneğin hasta normalde nasıl bir muayeneyle karşı karşıya kalacağını çok bilmediğinden olsa gerek. Evde mesela teyzemiz kalın kalın giyiniyor. Şimdi tansiyonu ölçülecek, kolunu açmaya çalışıyor tabii.
Yukarıya kıvırıyor iyice.
İyice o kadar sıkıştırıyor ki kolunu yukarıda. Kesinlikle basıncı etkilersiniz. Kesinlikle yanlış ölçüm çıkar. Veya genç kız bile olsa mesela dar bir kıyafetin kolu oluyor. Yani bu sefer siz onu yukarı doğru sıvıyorsunuz ama ölçmek istediğiniz tansiyon kesinlikle gerçek değer olmuyor. O yüzden tansiyon
ölçüme gelinecekse
5 dakika dinlenmek, geniş bir şeyler giyilmesi gerekir. O kol için en azından kolayca ölçülebilmesi için ve koldan ölçülmesi gerekir. Mümkünse manometreli cihazlarla, eğer onlar yoksa koldan ölçülen elektronik cihazlarla ölçülmesi gerekir. Bilekten ölçen cihazlara güvenmiyoruz. Buradan tansiyon ölçme aleti almak isteyen dinleyicilerimize de söylemiş olalım. Mümkün olduğunca yani koldan
klasik
ölçen.
Usul.
Evet, klasik usule doğru gitmek lazım. Ama evde bazen kişi kendi kendine ölçemeyebilir manometreli bir cihazla. O yüzden koldan ölçen elektronik cihazlar bizim için daha tercih edilebilir.
Peki şimdi ilaç tedavisi düzenlendi. Evet. Ama ilaç tedavisi aslında olayın tamamı değil. Hatta bir kısmı, belki önemli kısmı da bu değil belki. Asıl olan ilaç tedavisi mi, ilaç dışı tedavi mi, yaşam şekli düzenlemeleri mi? Nelere dikkat etmek lazım bu noktada?
Şimdi şöyle söyleyelim. İlaç artık iş işten geçtikten sonra bizim işin arkasını toparlamaya çalıştığımız aşama. Yani kişi zaten tansiyon hastası olmuş. Zaten artık belirli bir aşamaya gelmiş, o zaman ilacı kullanıyoruz. Burada en önemli şey koruyucu mekanizma. Yani kişinin alacağı önlemlerle tansiyonu geciktirmesi. Burada nelere dikkat etmesini istiyoruz insanlardan? Bir kere beslenmelerinde tuz alışkanlıklarını azaltmaları gerekir. Yani sofrada mesela tuz olmaması gerekir. Örnek veriyorum, tuz yerine yemeği tatlandırmak için baharatları kullanmaları çok daha anlamlı. Fiziksel aktiviteye dikkat etmeleri gerekir. Fiziksel aktivite kısmını konuşacağız. Çok sık atıf yapıyoruz. Ve burada şöyle olmaması gerekiyor. Mesela ikramlar var. Bizim ülkemizde çok böyle geleneğimiz dolayısıyla bir yere gidiyorsunuz, size bir şey ikram ediliyor. Yemek ikram ediliyor ama sizin dikkat ettiğiniz formatta bir yemek ikramı değil. Bunu mesela yavaş yavaş artık geri çevirebilmek gerekiyor. Durumu anlatabilmek gerekiyor ve toplumsal olarak da çok ısrarcı da olmamak gerekiyor. Yani sizin
bu
için...
kanımızda var ama mümkün evet. Yaptı hocam. Yani misafir yemese de biz onun gırtlağını sıkmamız lazım. Sormayın. Sonra yemiyorsa yani yemesin.
Bu tarz şeyler var. Bu özellikle diyabet hususunda çok büyük başımıza işler açıyor ve kilo, obezite konusunda. Ama tansiyon hususunda insanlara özellikle tuz tüketimlerini kısıtlamalarını, günlük yaklaşık olarak 30-40 dakika boyunca yürüyüş yapmalarını tavsiye ediyoruz. Onun haricinde bu şekilde büyük oranda zaten tansiyonu biz ötelemiş oluyoruz kendi açımızdan. Ondan sonra yine tansiyon hastalığı ortaya çıkarsa zaten ilaçlarla devreye girmiş oluyoruz.
Ama yaşam şekli düzenlemesi esastır diyoruz.
Evet, esas olan odur.
Peki ilaç kullanırken nelere dikkat etmek lazım? Yani bir gün kullanmasak çok önemli mi? Bir saat şimdi, geç kullansak açı topu
evet,
var mı bunun?
Güzel bir hususa parmak bastınız. Şunu söyleyeyim. Çok sık karşılaşıyoruz. Kişinin tansiyonu yükselmiş. Ne yaptın diyorum. İlaç aldın mı? Evet diyor. Komşunun bir tane tansiyon ilacı vardı. Aldım onu kullandım. Şimdi biz de içimizden tabii hayda diyoruz yani.
Ama öyle diyorsun hocam da şimdi bak bizde de bu çok evet. Başımıza gelir. Hasta gelir bizim çocuğun ateşi yükseldi hocam. Memleketteydik ne oldu? Sağlık ocağına gittik bize bir antibiyotik verdiler. Sonra bu hikaye böyle bir kere iki kere üç kere tekrar ediyor. Dördüncüde hocam bizim çocuğun ateşi yükseldi. Yani nasıl olsa antibiyotik veriyorlar. Biz direkt antibiyotik evet. Aldık başladık. Allah sizi affetsin. Evet. Ama vatandaş haklı niye doktora gittiğinde doktor antibiyotik veriyordu. Evet. Şimdi bunu ilerletiyoruz. Doktor da gitsen bir ilaç verecek. O da eczanede evet. Satıyor. O da kutuda. O da tansiyon
doğru.
İlacı.
Buraya...
Çok mu fark var iki ilaç arasında?
Buraya kadar mantıklı. Evet çok fark var.
Şimdi nedir? Nedir?
Evet, mesela en önemli farklardan bir örnek söyleyeyim. Örnek veriyorum. Sizde kalp yetmezliği hastalığı var. O kişide kullanan kişide hiç kalp yetmezliği hastalığı yok. Hmm. Şimdi o bir tansiyon ilacı kullanıyor. Siz onu alıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Yalnız o ilaç mesela kalbi zaten çalışmasını zayıflatarak tansiyonu azaltan bir ilaç. Sizde zaten yetmezlik var. Bir de üstüne onu alıyorsunuz. Ciddi bir riske giriyorsunuz mesela. Kalbinizi öyle bir yük bindiriyorsunuz ki. Her şeyi tetikleyebilir. Mesela hemen bu tarz durumlar. Bir de onu iyi gelirse alışkanlık haline getiriyor insanlar. Ya komşu kullanıyordu ben de aldım devam ettim.
Bir de işe yararsa?
Bir de işe yararsa daha kötü devam ediyor. Bu sefer işte bacakları şişiyor, ödem oluyor. İşler birbirine karışıyor. Sonra da hekime geliyor ki ya böyle böyle oldu ne yapalım? Şimdi burada ilaç kullanımında şunu söyleyelim. Biz hastalara bazen ilacı veriyoruz. Ya şu ilacı kullanın tamam şu periyotta şu kontrole gelin. Yalnız şöyle bir şey oluyor. Hastalığı inkar etme döneminde olduğu için. Çünkü bir hastalık çıkmış ortaya.
İlacı kullanmıyorum ama tansiyonum çıkmıyor.
İnanmak istemiyor. Şimdi kullanmıyor. Yani şöyle yapıyor. 14'e 9 tansiyon oldu. Alıyor ilaç. Ertesi gün bakıyor ya 13 falan. Yok almıyor. Ondan sonra almamaya devam ediyor bir hafta. Ondan sonra tekrar bir ilaç alıyor. Şimdi kullandın mı düzenli? Hayır. Ne zaman? Ya çıktıkça atıyorum. Aslında biz ona tansiyon çıkınca indirmesi gereken bir hap yazmadık. Yani yazılan ilaç düzenli kullanıldığında işe yarayacak bir ilaç. Bu durumda hekimlerine danışmadan rastgele bir ilaç almak veya ilacı düzensiz halde kullanmak veya düzenli kullanmaması gereken ilacı düzenli kullanmak. O da var. Yani örnek veriyorum bir ilacımız var.
Verildiğinde ani olarak
düşüren. Evet kaptopril etken maddeli mesela bir ilacımız var. Biz yüksek tansiyon aşırı yükselmelerde bunu dil altı olarak veriyoruz. Ama bir bakıyorsunuz hasta karşınıza ne kullanıyorsun? İşte bu dil altıyı kullanıyorum. Hani içmemiş oluyor ya kendince daha faydalı bir ilaç. Daha az zararlı gibi algılıyor. Halbuki öyle değil. Kaptopril etken maddesi sürekli kullanım üzerine üretilmiş bir ilaç değildir. Bu sürekli kullanılacak bir şey değil. Akut kriz durumlarında biz bunu kullanıyoruz. Dolayısıyla ilaç kullanımında lütfen hekimlerinin tavsiyelerini düzenli olarak uygulasınlar ve sık sık hekim değiştirmesinler. Bu doktor benim tansiyonuma şifa bulmadı. Öbürüne gideyim. oradan oraya gideyim. Zaten her birini 10 hekim geziyor hasta. Bu sefer her birinden bir ilaç alıyor. Bir bakıyorsunuz bir torba ilaçla gelmiş.
Biz aşağı yukarı benzer ilaçlar.
Evet. Ve
yani ekmeğin içine poğaça koyup yiyoruz.
Yani ben bazen şunu yaptığım oluyor. Teyzeciğim işte ne kadar ilacın varsa sen torbaya doldur bana getir. Hani ben onları ayıklıyorum daha sonra. Bak şunu kullan işte sabah akşam. Bir de siz 70 yaşında bir insana yani o kadar bir veri yüklüyorsunuz ki işte şu sabah vaktinde şu saatte şundan önce olacak bu bundan sonra olacak.
Basitleştirmek kadar lazım.
Ya evet basitleştirmek lazım. Yani böyle evlere bazen gidiyoruz mesela evde bakım hizmetleri kapsamında. Yani kişiler şeyden bezmişler. Bir de kontrolsüzlükten dolayı güvensizlik içerisindeler. Ben bu ilaçları kullanıyorum ama hani bir torba ilaç bunlar beni öldürüyor gibi bir düşüncenin içerisinde. Çünkü neden? Bir sahibi yok. Yani kim ilaçları kontrol eden kimse yok. Senin de
tansiyonun doktoru var mı? Hastanın doktoru yok.
Hastanın doktoru yok. Yani doktor da sadece ölçüp manometreye bakıyor. Ona göre de ilacını yazıyor. Biz gittiğimiz zaman mesela aile hekimliği bu babda gerçekten çok önemli. Hastayla iletişim hususunda bize güveniyorlar mesela. Yani gerçekten anlattığımız zaman bak şöyle yap, şunu şöyle iç, tamam. Yani hatta bazen ya hocam Cerrahpaşa'ya gittik profesöre şunu yazdı ama biz bir güvenemedik sen de bir bak diyor. Halbuki gittiği kişi bizim hocamız.
Aynen öyle.
Yani dolayısıyla burada hasta iletişimi, sağlık iletişimi deniyor buna literatürde. Sağlık iletişimi çok önemli. Dolayısıyla hastalara ilaç kullanımlarında lütfen hekimlerinin tavsiyesine uysunlar. Aile hekimlerine danışsınlar. Topladığı bir sürü hani ilaç da olmuş olabilir ellerinde. Aile hekimi onlara güzel güzel anlatır. Yani gider ilaçlarını verirlerse hocam bunlar nedir? Hepsini ben kullanmam lazım mı? Birini falanca yazdı, birini şu yazdı, bu yazdı. Bu düzenlenebilir bir şey. Yani dolayısıyla örnek veriyorum. Bazı insanlara ilaç başlanıyor. Aradan geçiyor 2 yıl. Ama hastada sinsi bir şekilde kalp yetmezliği de başlıyor.
Hasta bu arada emir komuta zinciri içinde gıkınık çıkarmadı. Evet. İlaçlarını kullanmış.
Kullanmış ama mesela kalp yetersizliği başlamış. Bir bakıyorsunuz hastada ödem gelişmiş. Ayaklarında, vücudunda. Neden? Çünkü ve ne yapacağını da bilmiyor. Nereye gideceğini de. Hastaneye git diyorsunuz zaten teyze yani o kadar eziyet çekecek edecek. Bunlar çok küçük manipülasyonlar. Basit kontroller. Yani bunları mesela aile hekimleri yapabilir. Yapıyoruz da zaten. Çekinmesinler. Esas yani aile hekiminin vazifesi bu gibi şeyler zaten. Şunu da söyleyeyim. Güzel bir gelişme olarak bunu da buradan dinleyicilerimize aktarmış olalım. İnşallah çok yakın zamanda Sağlık Bakanlığı kronik hastalıklarla ilgili bir izlem çalışması başlatacak. Artık hipertansiyon başta olmak üzere, tansiyon hastalığı olmak üzere, şeker hastalığı, bazı kanserler, kalp rahatsızlıkları ve kolesterol gibi değerler aile hekimliklerinde düzenli olarak ölçülecek ve kişiler izlenmeye başlanacak. Bu sebeple de artık toplum bir standart hale gelmiş olacak yani kronik hastalıklar.
Herkes kafasına göre ilaç kullanmayacak yani.
İnşallah yani yakın zamanda olmasını bekliyoruz. Güzel çalışmalar sürüyor inşallah.
Peki ilaç bir kere başlandı mı ömür boyu mu kullanıyoruz Abdullah Hocam?
Açıkçası şunu söyleyeyim. Şöyle bir şey yok. Ben bu ilacı kullanayım. İşte 2 sene kullandıktan sonra iyi olurum artık bende tansiyon biter ondan sonra gül gibi yaşarım. Efendim zaten tansiyon hastası olmuşsanız saç beyazlamış bu saç daha tekrar siyah olmaz.
Ömür boyu kullanacağız
evet,
anlaşıldı.
Bu özeti budur. Şunun için özellikle bastırarak söylüyorum. Yani bazı bitkisel ilaç sektöründeki insanları şu şekilde kandırabiliyorlar. Yani sen işte ben falanca sudan içtim, falanca otun suyunu içtim, falanca aktara gittim. Ben de daha ne tansiyon ne bir şey.
Görüşürüz 10 gün sonra.
Bu şeye aykırı. Yani böyle bir şey olmaz. Bu gerçekliğe aykırı. Burada sadece sizi kandırıyorlar. Siz de kanmış oluyorsunuz eğer yaparsanız.
İşimize geliyor ama kanmak.
İşte tabii hastanın şeyini okşuyor. Yani onun hayalindeki dünyayı ona vaat ediyor aslında. Bak diyor ama gerçeğini bilmek isteyenler için söylüyoruz. Artık hipertansiyon hastası olduktan sonra diyetinize dikkat edersiniz. Yaşam aktivitelerinize dikkat edersiniz. Tamam ama artık ona rağmen de tansiyonunuz dengede değilse ilaç kullanmanız gerekir ve bu devam edecek açıkçası.
Peki böyle bir ani yükselme oldu Abdullah Hocam. Bir sebepten dolayı teyzemiz ilacı unutmuş ya da o gün çok sinirlendi, üzüldü bir şey oldu. Tansiyon fırladı. O an yapılacak iş nedir?
Efendim bu önemli bir şey. Şimdi bu teyzenin, amcanın veya kişinin ilk yapması gereken şey eğer gerçekten yüksek bir tansiyonu varsa 112'yi arasın ve eve bir sağlık ekibini çağırsın.
Yani tansiyon hastası o sırada baş şiddetli ağrı ölçü tansiyonu 17'ye 9 çıktı.
Evet, bu yüksek bir tansiyondur.
112 ki, böyle bir hizmet veriyor mu yani? 17-9 tansiyon için eve geliniyor mu? Biz hep sanki düşme kalkma kırılma falan.
Hayır, yani bu tıbbi olarak bir endikasyondur. Bu tansiyonun peki düşürülmesi gerekir. Özellikle 160 milimetre üzeri, 16 üzeri.
16'yı geçmişse büyük
bu
tansiyon.
Bu bir acil endikasyondur, arayabilir. Yalnız benim yine şöyle bir tavsiyem var. Ben olması gerekeni söyledim. Yalnız bir tavsiyemi de ileteyim. Hemen işte evde bir tartışma oldu. Tansiyonum yükseldi pat diye 112 aradan ziyade bir 5-10 dakika kendilerini izlerlerine
sakinleşelim. Sırt üstü yatalım.
Tavsiye ederim. Bunu şey olarak söylüyorum. Ne diyelim ona? Yani tıp kimliğimle söylemiyorum. Sadece bir tecrübe aktaracağım size. Ben acil hekimliği yaptığım dönemde genelde tansiyon hastası olan teyzeler gel mesela çok yükseldiğini söylerdi. Hatta ölçerdik, gelirdi, biraz bekletirdim ben. Bazen ilaç alanlar oluyor, hemen girişim yapmazdık. Düşüyordu mesela, ne yapıyordunsun diyorum. İşte iki diş sarımsak attım diyor. Yani böyle mesela bir bilgi de var. Gerçekten sarımsak atıyorlar. Yani bu kısmen düşüş sağlıyor ama bizim beklediğimiz düşüşü de pek sağladığını görmüyoruz. Yani 17 tansiyonu.
Tamam, hastaneye gelene kadar yolda iki sarımsak iyi versin.
Teyze, aynen öyle. Teyzemiz, amcamız illa bir şey yapacaksa rastgele şunu bunu otu bilmem neyi içmesin.
Bilindik sarımsak ama hastaneye gelirken yesin dedik. Ama tansiyon sarımsak yedim diye evinde oturmasın kimse.
Yok, onu yani bir 5-10 dakika izlemesi lazım. Ona rağmen hala düşmüyor, çarpıntısı varsa artık 112'yi arasın deriz.
Buradan sonrası artık radyoda anlatabileceğimiz konuları aşar diyorsunuz Abdullah Hocam.
Evet, yani biz söyleyebileceğimiz kadarını söylemiş
peki
olduk.
Peki Abdullah Hocam, teşekkür ediyoruz programımızın başını kaçıran dinleyenlerimiz için. Bugün Doktor Abdullah Uçar Bey ile birlikte tansiyon hastası kişi üzerine konuştuk. Tansiyon hastalığı üzerine değil. Israrla bunu vurgulamak istedik. Yani dinleyenlerimiz neyi merak eder sorusunun cevabını aradık esasında. Evet. Abdullah Hocam, aslında projemiz uzundu. Daha şeker hastalığı konuşacaktık, hareketli konuşacaktık. İnşallah onları da takip eden programlarda devam ederiz. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.
Allah razı olsun.